Reklam, pazarlama ve iletişim dünyasının nabzını tutan Rapid Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Adnet Zero Türkiye'nin yolculuğunu konuşuyoruz. Hazırsanız ilham verici bir sohbet başlıyor.
Herkese merhaba. Rapid Podcast'in ikinci bölümünde sürdürülebilirlik ve Adnet Zero Türkiye konuşacağız. Bunun için konuğum Rapid Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu Başkanı Ekin İlyasoğlu. Sevgili Ekin, hoş geldin.
Hoş buldum.
Bugün bize ilk soruyla Adnet Zero nedir'i anlatmanı isteyeceğiz. Ondan sonra da sohbetimizi böyle bir akışta geçirelim istiyoruz.
Harika, çok teşekkür ederim. Öncelikle benim heyecanla beklediğim bu paylaşımı bugün burada yaptığımız için Gerçekten çok mutluyum. Adnet Zero nedir'i anlatabilmem için sana çok efsane bir haber vermem gerekiyor. Hı-hı. İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Biliyor musun, dünya ısınıyor diye çıkan ilk haber 1912 yılında çıkmış New York Times'da.
Hep beraber uyuduk yani.
1912'den sonra bir 100 yıl insancıkların biraz işleri varmış. Hı-hı. İşte Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş falan, dünya ısınmaya devam etmiş. Ve bu gerçekten kimsenin gündemine giremedi. Hiçbir şekilde konumuz olamadı. Hiçbir şekilde bu aslında 2016 Paris Anlaşması'na kadar ve 200'e yakın devletin bilimsel bir gerçekliği kabul edip altına imza atmasına kadar ciddiyetle dünyanın ısındığını konuşmadık. Yani 100 yıl boyunca ateşimiz vardı. Yerkürenin, evrenin, işte dünyanın ateşi vardı, hastaydı ve hiç kimse bununla ilgilenmedi. Dolayısıyla neden Adnet Zero dersen, benim sektörüm reklam ve pazarlama iletişimi sektörü, benim endüstrim burası. Hı hı. Ve benim fark ettiğim gibi her birimizin aslında birer birey olarak sorumluluğu olan bir konu bu. Dolayısıyla Adnet Zero bu işin reklam ve pazarlamadaki ayağına bakıyor. Hı hı. Çünkü herkesin bir şey yapması gerekiyor.
Çünkü reklam ve karbon emisyonu aynı cümlede kullanılıyor maalesef, değil mi?
Evet, bir diğer bomba haber de bu. Biz zannediyorduk ki en azından büyük ihtimalle birçoğumuz için işte dünya ısınıyor. Okey, bunun neyle ilgisi var? Karbon emisyonu diye bir şeyle ilgisi var. Karbon emisyonu da ne oluyor? İşte fabrikalar falan, karbon dioksit işte salınımı gibi kelimeler. İşte hani onlar bile hepimize çok tabii yabancı. O kadar yabancı ki bizle hiçbir alakası olduğunun farkında değildik olayın.
Doğru.
Ama birdenbire şunu fark ettik ki her şeyin bir karbon emisyonu, her yerde bir karbon emisyonu var. Ve daha da önemlisi, reklam ve pazarlama dediğim endüstrinin elektrikle, ulaşımla, atıkla olan ilişkisinden kaynaklı çok önemli bir bağı var aslında global ısınmayla, iklim kriziyle ve üretilen karbon emisyonuyla.
Doğru, çok iyi. Peki bunun farkına varıyorlar ve Adnet Zero'yu kuruyorlar diye anlıyorum.
Evet, aslında şöyle, Paris Anlaşması'nda bilimsel olarak dünyanın ısındığı ve bunun kaç derece ile sınırlanması gerektiğine, hı hı, ve bu sınırlamanın nasıl, yani bir yol haritası çiziliyor. Deniyor ki 1,5 dereceden fazla ısınmamalıdır dünya. Hı hı. Bu arada mesela ben bunları ilk düşündüğüm zaman şunları da fark ettim. Dünya da aynı insan gibi. Biz de mesela sıfır derece değiliz ya. Hı hı. Fonksiyon etmemiz, yaşamda kalmamız için biz işte 36-36,5 derecede, evet, bir ısımız var. Dünyanın da öyle. Kendisinin bir ısısı var. Ta ki sanayi devrimine kadar. Sanayi devriminden sonra milyonlarca yıldır dünyanın kendi kendine bu dengesindeki kendi ısısı birdenbire aslında insanların, bizim ihtiyaçlarımız ve yaşam tarzımız ve yaşamımızla aslında bu ısı artmaya başlıyor. Ve aynı insan gibi, nasıl sen işte biz 38 derece ateşle hala evet sokaklara ve çıkıp toplantılara gitmeye devam ediyoruz ama gerçekten sürünerek. Evet. Ondan sonra kendimize bakmamışsak ve sürünerek bunları yapmışsak ne oluyor? Hiç önlem almazsan ateşin 39 oluyor, 40 oluyor ve 40'lara geldiğinde artık iş ciddiye biniyor. Ve bir noktadan sonra belki hastaneye gidiyorsun ve 41-42 derece ateş sistem çöküşü demek. Aynı, birebir aynı şey dünyamız için geçerli ve bu işte Paris Anlaşması'nda bilimsel olarak kanıtlanmış olan da şu ve herkesin altına imza attığı şey 1,5 dereceden fazla ısınmamalıyız. Bunun için de bir yol haritamız var. Hı hı. 2030 şu an her ne kadar karbon üretiyorsak, hı hı, 2030'a kadar bunun yarısını hedeflemeliyiz.
Yarısına indirmeyi.
Evet, hı hı, yarısına indirmeyi. 2050'ye kadar da bunu net sıfır hale edeceğiz, getirmeyi. Aynı Adnesiro da bu yol haritasını alıyor ve diyor ki tamam biz de kendi endüstrimizde bunun aynısını uygulayalım diyerek reklam ve pazarlama endüstrisi için Adnesiro yola çıkıyor.
Kimler kurmuş?
Adnesiro aslında İngiltere'de kuruluyor ilk 2020'de. Ondan sonra da Amerika'da hemen arkasındaki yıl Amerika'da global bir küresel bir girişim olarak dünyanın en büyük reklam verenleri ve reklam sektörünün içinde yer alan her taraftan işte yayıncısından, üreticisinden belki de işte etkinlik düzenleyicisine kadar herkesin bir arada yer aldığı ve evet herkesin bunun farkına vardığı ve adım attığı bir girişim olarak kuruluyor. Hemen ardından zaten işte 2020, 2022, 2024'te de biz Türkiye'de Adnesiro'yu kuruyoruz. Bence bu işin içinde çok önemli olan şey herkesin bir birey olarak da herkesi ilgilendiren bir konunun aslında her sektörü ilgilendiren bir konunun ortak girişimin ele alınmış olması ve burada artık hani rekabetin değil bir arada bir hareketi başlatmanın ortaya çıkmış olması önemli.
Evet, ortak hedefe doğru reklam sektörünü bir araya getiren bir yapı haline geldi. Adnesiro Türkiye Rapid çatısı altında kurulmuş bir evet, nasıl diyelim, birim mi diyelim?
Girişim.
Girişim gene diyelim.
Evet, çok çok çok kıymetli çünkü dünyaya da aslında örnek olduk yaptığımızla. Rapid'in yapısı itibariyle 8 derneğin çatısı altı yani üst çatısı gibi kurulmuş olan Rapid'in 8 derneğin gücü var burada.
Doğru.
Reklam verenin gücü var. Dolayısıyla buranın gücünün altında bu kadar büyük bir adımı birlikte atmak ve hep beraber biz iklim kriziyle mücadele edeceğiz demek çok önemliydi. Rapid Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu'nu ilk kurulduğu zaman Esra, ilk toplantımız 6 saat sürdü. O kadar çok kavga ettik ki çünkü hakikaten çok enteresan. Hepimiz bir şeylerin farkındayız. Ama bizimle olan ilişkisini ve buna ne yapabilir? Yani biz derken kişisel değil bu sefer sektördeki hani oturduğumuz koltuklarla olan ilişkisini. Doğru. Ve bunun için ne yapabileceğimizi gerçekten bilmiyorduk. Ve yıl 2024'tü, ne kadar yeni düşünürsen.
Evet. Ama o 6 saatlik toplantının çıktıları öyle bir noktaya getirdi ki bizi.
Yok tekrar buluşmaya karar verdik.
Doğru. Çok sık, herhalde en sık buluşan yürütme kurulu olabilirsiniz siz Rapid çatısı altında. Çünkü ihtiyaç acil koduyla ortada. Ve siz kesinlikle, bu geçtiğimiz süre boyunca epey de bir iş yaptınız. Adnesiro Türkiye kurulduğundan bu yana hangi faaliyetleri hayata geçirdi Ekin?
Valla önce bol bol bir tartıştık dediğim gibi ve sonra aslında Rapid Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu olarak 10 kişilik bir takım kurduk. Ve bu takım sektörün her bir dikey olarak oyuncusunu temsil ediyordu. Dolayısıyla da hakikaten oturup böyle ilk zamanlar adetlerce toplantı yapıp bu işi nasıl yapabiliriz? Çünkü birçok şey... Dünyada mesela Amerika'da bir şeylerin uygulanması bizimle aynı değil. Reklam sektörü teknolojide biliyoruz mesela hani uygulamalar, adaptasyon ya da bütçeler.
Doğru.
Hani her şey fark ediyor. Dolayısıyla meselemiz şuydu. Çok güzel bir önümüzde yol haritası çizen bir Adnesiro var. Hı hı. Biz bunun Türkiye'sini kuralım ama kurduğumuz zaman alıp bir şeyleri adapte edip Türkçe'ye çevirip rehberleri yayınlamak mı? Ve yok, hiç kimsenin muhtemelen uygulayamayacağı en basit örnekler. O zaman en çok bunlara toplantılarda vakit harcadık. Ben de sen hatırlarsın bir zaman böyle vegandım. Mesela hep şu konuşulur. Setlerde yapılabilecek en iyi şey mesela atık ve işte tüketim anlamında. Tamam O zaman sadece sebzeli yemeklerle setler, hani herhalde kan çıkar burada. Hani gerçekten uygulanamayacak şeyler var ve uygulanabilecek şeyler var. En çok konuştuğumuz, tartıştığımız konu da konularda ilk önce bu rehberleri, rehberler yazmak, bu rehberleri lokal gerçeklere göre hazırlamak en büyük derdimiz oldu.
Ve uygulanabilir kılmak
ve
dolayısıyla.
Dolayısıyla ilk önce belki sana ben Ad Nezero dediğimizde ne dediğimizi tabii ki sen ben artık biliyoruz ama şu beş alana bölüşünü anlatmak istiyorum. Senin için de uygunsa tabii, burası tabii. Tam burada bunu söylemek istiyorum.
Tabii.
Ad Nezero çok güzel bir yapı oluşturmuş bu işle başa çıkabilmek için, bu konuyla başa çıkabilmek için. Reklam endüstrisini düşündüğün zaman reklamın ilk düşünülmeye başladığı an reklam verenin evi. Yani reklam verenin olduğu yer, işletmeler. İlk karbon orada oluşmaya başlıyor bizim için. Ve ilk önce orayla başlıyoruz. İkinci aşamamız prodüksiyon. Reklamın üretilmesi. Ondan sonraki aşamamız medya. Reklamın satın alması ve yayınlanması. Şimdi düşünür müsün ki bugünün dünyasında yapay zeka diye bir şey konuşuyoruz. Hani reklam, karbon ne alakası var falan dediğin zaman bu ya hani diyebileceğimiz şeyler. Arkasından medyayı konuştuğumuzda sadece dijital değil tabii, şimdi oradan örnek verdim ama medyanın her alanındaki ortaya çıkan bir reklamın yayınlanması için yayınlanmasından ortaya çıkan karbonu düşün. Ciddi bir şeyden söz ediyoruz. Arkasından o reklamın pazarlama faaliyetleri var. Mesela marketlerdeki tattırma testlerinden tut. Pazarlama ekiplerinin yıllık ya da satış ekiplerinin yıllık toplantılarının bilmem ne otelinde yüzlerce kişinin toplanmasına kadar.
Doğru.
Yani reklam sektörü dediğimiz zaman düşünebiliyor musun? Uçtan uca nerelere geldik? Sonra da en tatlısı reklamın ödülünü aldığı zaman. Bu da bence bizim için çok güzel. Çünkü Rapid, 8 dernek ve sonra da daha da katılımcılarla, bütün bu derneklerle, bütün bu ödül törenlerini düzenleyen zaten baş aktörlerle beraber. Dolayısıyla bizim gerçekten en çok müdahale edebileceğimiz alanlardan biri de belki ödül törenleri olacak.
Tabii, etkinlik yönetimleri.
Evet ve her türlü etkinlik yönetimi tabii ki ama ödül törenlerimiz bizim biraz şaşalı ya.
Evet.
Yani benim için hani orada buradan baktığım zaman gerçekten catering, ulaşım, elektrik, atık konularında hakikaten buralarda bir el attığımızda ne kadar çok şey değiştirebiliyoruz. Ad Nezero bu dört aşamanın üstüne bir aşama daha ekliyor. Aşama da demeyelim buna, bir
başlık mı?
Evet, başlık, evet. Ay çok teşekkür ederim. Tabii ki başlık. Biz aksiyon diyoruz ama aksiyon çok aksiyon bir şey ya. Aksiyona geçene kadar da bir sürü iş var.
Doğru.
O yüzden yani beş aksiyon. Beşincisi çok önemli. Davranış değişikliği.
Güzel.
Yani burada beni en çok heyecanlandıran şey bu arada bununla beraber reklamın etki alanını böyle fark etmek diyeceğim. Tabii bunu şimdi fark ettin Ekin deme.
Yok.
Ama hani ne demek istediğimi biliyorsun. Bunu düşündüğüm zaman kalbim çarpıyor. Çünkü hiç başka bir sektör bir diğer sektöre etki edemez. Ama reklam sektörü bütün sektörlere erişimi olan ve etki alanını düşünsene. Ve mesela beni çok heyecanlandırıyor. Senaryolarda yapılabilecek ufacık değişiklikler, davranış değişiklikleri. Bir şey daha, geçen gün bir gene bu konularda konuşurken bir arkadaşımla konuşurken değinildi. Onu seninle paylaşmak istiyorum. Biliyor musun mesela bu evimizde her şeyi prizlere takıyoruz.
Evet.
Öyle lazım olunca kettle'ı çalıştırıyorum. Sadece tuşuna basıyorum. Televizyon hep takılı. İşte kettle hep takılı. Kahve makinesi hep takılı.
Kullanmadığımız şey. Halde fişe
kullanmadığımız
takılı.
Halde fişe. 7 tane nükleer santral sadece bütün dünyadaki insanların bu prize takıp da kullanmadığı cihazların elektriğini üretmek için çalışıyor.
Şu anda tabii bizi dinleyenler görmüyor. Benim gözlerim kocaman oldu.
Çok
İnanılmaz bir sarfiyat ve korkunç bir tabii dünyayı mesela, hiçe saymak resmen.
Bu ne kadar basit. Dolayısıyla konuşmamızın en başında şunu söyledim. Hepimizi ilgilendiren bir mesele. Evet. Yani evet, bir zaman maalesef bazı işte fikir liderleri bile ben buna inanmıyorum, iklim krizine inanmıyorum gibi cümleler kurdular ya. Yani bu bir inanç meselesi falan değil. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış, dünyanın karbon emisyonu yüzünden ısındığının hani bilindiği bir gerçeklikte bir prizi orada hani fişi prizde bırakıp bırakmamak artık önce bireysel bir tercih.
Evet.
Ama bunun için bilgi sahibi olmamız gerekiyor.
Doğru.
Haberim yok. Ben bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ben bütün neredeyse ömrümü bu konuyla geçirmiş bir insanım. Bunu geçen gün öğrendim ve o kadar... Aa evet, bunun da elektrik tüketimine sebep olduğu. Ve bu davranış değişikliğini ve bu bilgilendirmeyi düşünsene, reklam sektörü hem yaptığı işlerde hem kendi davranışını değiştirerek
hem de örnek olarak
yapabilir.
Evet, bilgilendirme yaparak muazzam. Gerçekten
muhteşem
etki
bir
gücü,
şey bu.
Etki gücü olağanüstü yüksek. Bu anlamda çok ayrışıyor diğer sektörlerden. Bir de sen sohbet ederken güzel bir şey söylemiştin. Reklam sektörünün bu alanda bir farkı daha var. Yapılacak davranış değişikliği, tutum değişikliği sadece yöneticilere ait bir karar olmanın dışında,
evet,
her seviyeden herkes için mümkün. O da gerçekten çok etkileyici. Yani setleri örnek vermiştim bunun için, istersen biraz orayı da anlat.
Evet evet. Yine bu aynı priz fiş meselesinden söz ediyorum mesela. Yani aslında genelde şirketlerin bir takım kararlar verdiğinde, bir takım uygulamaları yapması için tepeden aşağı bir sistem var. Yani doğal olarak.
Tabii.
Yani kötü bir şey değil bu. Doğal olarak birisi karar veriyor, birileri bütçe ayırıyor, bir takım anlaşmalar, sözleşmeler yapılıyor belki. Burada ilk defa elimizde öyle bir konu var ki, konu benimle de seninle de ilgili. Sabah uyandığın an itibarıyla bu davranış değişikliği, bu farkındalık ile uyanıyorsun. Ve sabah uyandığın an itibarıyla aslında reklam ve pazarlama endüstrisinde eğer görev alıyorsan, gelip masana oturana kadar da yapacak bir şeyin var. Akıllı tercihler diyoruz biz buna. Hani daha akıllı tercihler. Evet. Hakikaten evden çıkarken o prizden fişi çekmek, ta en sonunda belki sen işte prodüksiyon şirketinde çalışıyorsun veya işte belki ışıkçısın, belki kamera arkasısın, belki medya planlamacısın. Ama yine aynı hareketleri belki kendi o anda işini yaparken yapmak, ama belki de reklamın senaryosunda öyle bir an var ki evden çıkıyorlar, yeni araba aldılar, ona bakmaya gidiyorlar. O sırada çocuk prizdeki fişi çekip öyle çıkıveriyor. Hani mini saniyelerle belki bir mesajı değiştirip araya bir mesaj ekleyip insanlara böyle bir şey mi yapmak lazım, ya da bunu bile hani... Bu bir bütün. Dolayısıyla bu hepimizi ilgilendiren, sadece yöneticilerin öyle verdiği kararlar değil. Hepimizin her an bunu daha yeşil nasıl yapabilirim, Türkçe meali.
Doğru.
Benim için. Hani karbon emisyonu daha düşük nasıl yapabilirim der misin bilmiyorum, ama hakikaten şu an bir seçim yaparken nasıl marketlerde artık daha az poşet kullanmaya çalışıyoruz, ya da dişini fırçalarken gerçekten suyu bir kapatıp hani dişini fırçalayıp tekrar açıyorsun. Artık bir şeyleri değiştirdik ya.
Bunu sektöre, mesleki alışkanlıklarımıza, mesleki davranış şekillerimize taşımak da tabii çok temel bir sorumluluk olsa gerek. Şimdi bununla ilgili paylaşmak istediğimiz bir diğer husus aslında o az önce konuşmaya başladığımız alan. Ednet Zero Türkiye hayata geçtikten sonra sektöre muazzam bir külliyat da kazandırdı. Yani bir,
evet,
rehber oldu aslında. Şimdi biz Ednet Zero'nun faaliyetlerini yakından izleyememiş, henüz dışında kalmış bir sektör paydaşımız varsa ona özellikle söyleyelim. Nerede bulsunlar? Ednet Zero'dan nasıl faydalansınlar?
Süper. Çok teşekkür ederim. Bu soru zaten olayımız bu. Esas konumuz bu. Konumuz şu ki hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Hepimiz de o bir şeylerin neler olduğunu fark etmek için adnetzerotürkiye.org diye bir sayfa açtık.
Bir daha söyleyelim.
adnetzerotürkiye.org. Buraya biz 6 tane rehber koyduk. Şimdi demin 5 tane alan saydım.
Evet.
Dedim ki
dikey
işletmeler, dikey
başlıklar,
işletmeler, prodüksiyon, medya, etkinlikler, ödüller, davranış değişikliği. Biz bir de çok çok önemli bir konu var. Yeşil aklama.
Hı hı, tabii.
Yeşil aklama konusu da gerçekten bu arada artık Esra farkında mısın? İlk defa mış gibi yapamayacağımız bir meseleyle karşı karşıyayız.
Ahlaken yapmamamız gereken.
Tabii ki çünkü evet. Çocuklarımız falan ya konu ve çocuklarımız bile değil artık. Artık bayağı biziz de.
Doğru.
Yani inşallah hani sağlıklı bir ömrümüz varsa ama evet. Artık biziz de. Evet. Dolayısıyla bu yeşil aklamanın gerçekten başından sonuna konuştuğumuz bütün meseleyle ilintisi çok büyük. Rehberlerimizin içinde bu da var. Dolayısıyla bizim şu anda 2025 yılında, sen sorunun en başında da onu sormuştun, hı hı. Neler yaptınız derken 2025 yılında yaptığımız en büyük iş, o toplantıları yaptık, kararları verdik, nasıl işleyecek, nasıl uygulanacak, nasıl lokalize olacak? Dünyada bir ilk olarak bütün bu başlıkların lokal rehberlerini yazdık.
Muazzam.
Sitemize koyduk.
Kaç rehber oldu?
6 rehber oldu şu muazzam. Anda. Ama bunlar yazıldı bitti değil. Bu canlı bir şey. Şimdi biz bunları ancak yazdık.
Hı hı.
Ne zamanki sektörümüz, her bir paydaşımız bu çağrımızı duyar ve bunları okuyup uygulamaya niyet eder. Aslında o zaman canlı olarak bu rehberler gerçekten yazılmaya başlayacak. Yani lokal hı-hı. uygulamalarla ve senin çok güzel bir şeyin vardı
geri
demin konuşurken. Evet, geri bildirimlerle biz aslında bunları canlı tutacağız. Hı-hı. Ve amacımız bu rehberleri geliştirmek. Bu bir hani draft guideline gibi
hı-hı.
benim için. Yani
doğru.
Daha ancak başladık.
Doğru ki
ancak
çok üstünde
yola çıktık.
Çalıştığınız şahidiz buna.
Evet, üstünde çalıştık ama sonuçta uygulanmadan, neyi nasıl uygulayacağımızı görmeden
doğru.
küçücük bir şey bile yapmanın bazen ne kadar çok aşaması olduğunu hepimiz biliyoruz sektörde. Onay ve bütçe mekanizmalarını evet. da düşünürsek. Dolayısıyla bu uygulamaları ve en büyük isteğimiz de bu rehberler şimdi orada. Onlara bakarak uygulamalar yapılması ve uygulamalar havuzu oluşturmak.
Hı hı.
Çünkü gerçekten birbirimizden öğreniyoruz ve gerçekten 1912'de farkına varılmış olan dünyamız ısınıyor'a ilk defa hep beraber lokal Türkiye'de biz sektör olarak bir şeyler yapmaya başlıyoruz.
Hı hı.
Ve bunu da bir böyle şey yok, anayasası yok. Hani kesin ve net ne yapılacağının. Hani kuralları, kanunları yok. Buradaki en büyük dönüşüm, hep konuşuyoruz. Dönüşümün en büyük liderleri kural koyucular ve bütçe sahipleri muhtemelen olacaktır. Onların farkındalığı, onların gerçekten doğru kurallar koyarak doğru hmm. bütçeler ayırmaları ve doğru taleplerde bulunmaları. Yani uygulanabilir talepler ve kurallar çok hı hı. çok önemli olacak. Yani yepyeni bir hayat başladı aslında burada. Ve de bizim bu rehberlerimizin işte dediğim gibi draft birer guideline olması ümidindeyiz. Bununla beraber biz bu sene bu rehberleri anlatabilmek için her konuda dikey birer toplantı yapıyoruz.
Hı hı.
Ve aslında en önemlisi de bu. Bir lansman yaptık Esra, biliyorsun. Hı hı. Kocaman ve çok güzel bir lansman
çok,
oldu.
Evet.
Mayıs ayında. Vallahi her şey yeni. Hı hı. Düşün ki Mayıs yani. Daha Mayıs'ta başladık ama rehberlerimizi çıkarttık. Prodüksiyonun ve dijitalin kendi dikey lansmanlarını birer tur yaptık. Ama bu iş böyle yaptık bitti falan hiçbir zaman olmayacak. Bununla birlikte başka neler yaptık bu sene? Gerçekten en önemlisi bence yaptıklarımızı sektörle paylaşmak
hı hı.
ve şimdi artık aksiyona geçme zamanı demek oldu sanırım.
Doğru. Şey konusu çok önemli. Bence burada temel mesele bir sektörün kar amacının dışında bir amaçta bir araya gelerek dünyanın iyiliği için bir ahlaki noktada buluşarak öz inisiyatifi başlatmış olması. Ben burada mesela reklam öz denetim kurulu gibi de bir yandan görüyorum. Yani reklam sektörünün kendi arasında bir anlaşmaya varmış olması, bunu kontrol etmek istemesi, bu çabanın derinliğini şimdi dünyanın iyiliği için yine reklam sektörünü, reklam ve pazarlama sektörünün hayata geçirdiğini görüyoruz. Aslında gerçekten hem 1912'yi baz alırsak geç kalınmış diyebilirsin ama aslında da çok önemli ve güçlü bir adım. Çünkü nereden başlansa o kadar kar. Çünkü biz 2030'a %50 emisyonlarımızı indirme hedefimizi hayata geçirmekte zorlanacak olsak bile aslında bunun için niyet etmiş olmak, bunun üzerine harekete geçmek gerçekten çok anlamlı. Burada aslında belki de dışarıda kalan, henüz seninle tanışmamış, Net Zero Türkiye çatısı altında bir yürütme kurulunda bir görev almamış reklam ve pazarlama sektörü çalışanları için belki bir şeyler söylemek istersin. Mesela seninle nasıl geri bildirim paylaşabilirler? Nasıl buraya uygulamalarından geri bildirimleri iletebilirler? Onu belki anlatabiliriz biraz.
Şimdi sondan başlayacağım ama en başta söylediklerine de geri giderek konuşacağım.
Tamam, süper.
Çünkü acayip güzel bir şey söyledin en başında. Bu arada bu podcast'in o kısmını alıp sunumlarıma eklemeyi düşünüyorum. Senin için uygunsun. Harika anlattın olayı çünkü. kullanmak istiyorum o kısmı. Sondan başlayacağım. Rapid çatısı altındayız. Rapid zaten pazarın önünde duran bir dernek ve bize her zaman Rapid üzerinden herkes ulaşabilir. Çok kolaylıkla her türlü konuyu konuşmak, anlamak ve geliştirmek istiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz. Tam da senin dediğin gibi ilk defa hepimizi ilgilendiren bir şey için yola çıktık. Hepimizin derdine hep beraber mücadele ediyoruz. Ve bunun gerçekten biz liderliğini yapıyor gibi görünebiliriz ama bu bir liderlik, öyle bir lider bildiğimiz gibi bir şey değil. Biz sadece hadi gelin hep beraber bunu yapalım diyen sessiz burada aslında. Ve konunun en başında senin söylediğin kısma ben geri dönüp bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İki şey anlatmak istiyorum. Birincisi bu sektörün Türkiye'de çok büyük bir başarısı var. Reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği.
Doğru.
Biz bunu yapabildiysek, yani inanılmaz Türkiye'de böyle bir başarı elde edildiyse, şimdi gerçekten önümüzde harika bir örnekle iklim kriziyle de gene sektör olarak mücadele edebiliriz. Bundan bir tane daha eğer o çerçeveyi büyütürsem, genişletirsem, ozon tabakası meselesi vardı, hatırlıyor musun? Ben bir zaman hep onu örnek veriyordum. Tabii bizim gençliğimizde, büyük annelerimizin gençliğinde diye.
Ama şu bize deodorant zamanları var.
Evet. Hatırlasana Esra, en büyük şey benim için mesela fıs fıs o spreyli deodorant. Yani böyle mesela o deodorantın kokusunu duyduğum insanları falan sevmiyordum. Nasıl bunu yapabilirsin falan diye. Yani hakikaten biz ozon deliniyordu. Hakikaten ozon o spreylerin içindeki bir gazdan dolayı deliniyordu. Ve ondan sonra gerçekten bütün dünyada bu fark edildi ve bir şey değişti. Biz diyoruz ki ben satın almayı bıraktığım için şirketler aslında yeni ürünler üretmeye, işte roll-on çıktı mesela, değil mi? Yani ya da jöle kullanmaya işte dönüyorsun, bilmiyorum artık köpük. Oysa ki çok enteresan bir iki şey söyleyeceğim bununla ilgili. Bir, 2050'de ozon gerçekten kapanmış oluyor o delik. Büyük haber ve bu gerçekten başarı ve bu dünya insan, yani dünya üzerindeki insanların bozdukları ve sonra da tamir etmeyi, bir arada darnak tamir etmeyi başardıkları bir şey. Nasıl başarıldı bu? Yine kural koyucular ve ürün üreticiler ve de insanların davranış şekli değişikliği. Dolayısıyla bu ve yani bir global evrensel örnek var önümüzde. Ozon nasıl deldiysek onu öyle kapatmayı demek ki başardık, bunu da başarabiliriz. Diğer tarafta da biz Türkiye olarak reklamda toplumsal cinsiyet eşitliğinde inanılmaz bir farkındalık yarattık ve adım attık. Bunu burada da yapabiliriz. Dolayısıyla önümüzde iki tane kocaman örnek olduğu için hakikaten iklim kriziyle de mücadele edebiliriz. Şimdi 5 tane konu başlığı saydım. Net Zero ya da Rapid olarak kalkın hepsini bir arada yapın demiyoruz. Hakikaten şu an talebimiz şu: lütfen herkes oturduğu masada, her aldığı kararda bunu daha yeşil nasıl yapabilirim? ve gerçekten sadece bir yerde, bir alanda bile uygulamaya başlamak, onu hedef koymak büyük bir şey aslında. Dolayısıyla kimsenin de gözü korkmasın. Hani kocaman bir şey yapmak zorundayım ve buna nereden başlayacağım değil. Hı hı. Bu gerçekten küçücük bir adım bile belki de bambaşka şeylere yol açacak bu arada. Doğru. Hani bir uygulama farkı bile.
Doğru.
O yüzden de nereden başlayabiliyorsanız, reklam verenseniz durup bakabilirsiniz. Şu anda ne bileyim işte önüme gelen raporları print alıp okumayabilir miyim acaba? O bile bir şey. Ya da işte medya planı yapıyorsunuz, müdürünüze götürüyorsunuz, onu print alıp götürmüyorsunuzdur artık inşallah. Hani mesela e-mail'a kaç kişiye CC'liyorsunuz? O reklam kopyaları, film kopyaları mesela düşünsene, kaçlarca kişiye CC'lenerek mail'lar atılıyor.
Doğru.
Yani hakikaten küçücük farkındalıklar, yaptığımız her şeye bir farkındalıkla baktığımızda zaten bu iş için el atmış oluyoruz.
Evet. Önümüzdeki dönem içinde belki daha net hedefler koymak gereği doğabilir. Belki sen 2026 ajandandan bahsedersin. Bu hedeflerimizi 2026. Konuşmuş oluruz.
Evet, 2026 da geldi bu arada.
Doğru.
Ve birinci ayı da bitti.
Değil mi? Böyle
başardık. Çünkü şöyle bakıyorum. Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum Esra. 2024'te Rapid çatısı altında biz bu konuyu konuşmaya başladığımızda şey diyorduk, hatırlıyor musun? Reklam sektörünün, biliyor musunuz, karbon emisyonu varmış, hem de bütün karbon emisyonunun neredeyse %2'siymiş.
Hı hı.
Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir de şöyle 2030 hedefi var. Şimdi 2024'te konuşurken 6 sene vardı. Şimdi 2026'nın gerçekten Şubat'ına geldik. Şimdi konuştuğumuz şey %4'lere yakın bir sorumluluktan söz ediyoruz, evet, karbon emisyonunda. Neden? Çok çok basit. Yapay zekadaki bu büyük gelişim ve yapay zekanın
enerji sarfiyatı,
elektrik güç konusu. Zaten o arttıkça bizimle o kadar ilintili ki hakikaten, hı-hı, bir şey yapmamız gerekiyor. Diğer tarafta da tabii ki atık ve ulaşım. Doğru. Ve sonra da muhtemelen catering gelecek herhalde böyle aşağı doğru baktığımda. Ama gerçekten reklam sektörünün sorumluluğu, biz bu, yani böyle diyorum işte 1912'de bunu yazmışlar, hiçbir şey yapmamışlar. Tamam, okey, hiçbir şey yapmamış da değiller, yazık, ne yapsalarmış bir sürü hikayeler yaşarken dünya. Ama aynı şey bizim için de geçerli oluyor, ister istemez oluyor. Yani gerçekten her an bir şey yapabiliriz ve yapmaya, aksiyona geçmeliyiz. 2026'nın hikayesi ve mottosu da bu, bizim için bu. Aksiyon.
Hı-hı.
Artık harekete geçmemiz lazım. Hı-hı. Tamam, yani okey. Buluştuk hep beraber, bu konuyu konuştuk. Ne yapabileceğimizi anladık, yol haritasını çizdik. Öyle ya da böyle. Haydi aksiyona artık geçelim. Evet. 2026'da da aksiyonlar içinde işte özellikle biz prodüksiyonda daha geniş ve daha büyük bir toplantı yapıp prodüksiyonun her aşamasını olaya dahil etmeye,
hı hı,
davet edeceğiz. Medyada bu uygulamalar nasıl yapılacak, nasıl ölçülecek? Ölçüm meselesi masamızda artık ve medyada karbon emisyonu ölçmek ve bunu en hızlı, en kolay iş bu. Mesela düşünün Esra, dijital. Dijitalde biz her şeyi ölçüyoruz. Bir de dijitalde artık anlık olarak optimize edebiliyoruz.
Hı hı.
Yani ben hala viewable olmayan reklama para vermeye devam etmeyeyim. Hala, hı hı, robotların gördüğünü bildiğim reklamlar yayınlamayayım. Bunların hepsi atık, bunların hepsi elektrik, bunların hepsi enerji sarfiyatı.
Evet, sadece para değil.
Evet, para değil.
Karbon emisyonu açısından.
Aynen. Çünkü bana hep şu söyleniyor, olsun çok ucuza aldık. Geçtik oraları ve lütfen 2026'da, evet, hep beraber gerçekten artık aksiyona geçelim. Bunun için de işte teker teker her dikey başlıkta bu etkinlikler düzenleyeceğiz. Hı hı. Elimizden gelince anlatacağız. Sektörle bir arada en iyi hikayeleri yazmaya çalışacağız ve hayalim 2026'nın tüm ödül törenlerinde birçok başvuru olması ve artık hani mış gibi ay yapmaya işte bir adım denemiş gibi olan hikayelere değil, gerçekten
hakiki sonuç,
hakiki, evet, case'lere yer vermek. 2026 bizim için aksiyon yılı olsun. Yani çok 2025'e iyi. Farkındalık deyip 2026'ya aksiyon diyebiliriz gerçekten.
Evet, evet, güzel, evet. Başkan Ahmet Buran'ın şeyini, sözünü hatırlıyorum. Reklam bizim bahçemiz diyordu. O yüzden belki de bu kalkıştığımız şeylerde insan kendi bahçesinde aslında en temelde başarılı olma potansiyelinin en yüksek olduğu yer. O yüzden gördüğüm kadarıyla reklam ve pazarlama sektörü karbon emisyonu konusunda da niyet ederse hakikaten kesinlikle bir sonuç alacak ve de dünya için çok anlamlı da bir sonuç alacak. Öyle hatırı sayılır bir sonuç alacak. O yüzden 2026 başta olmak üzere önümüzdeki dönemki hedeflerimizin tutması dileğiyle diyeyim.
Evet, evet.
Ve
bir
senden
de, çok özür dilerim Esra, hani tabii. Böyle şey diyoruz ya, dünya için iyi bir şey yapıyoruz. Hı-hı. Yani birey olarak dünyadan kendimizi ayrıştırarak dünya için iyi bir şey yaptığımızı değil, tabii. Birey olarak o dünyanın, o doğanın ta kendisi olduğumuzu düşünerek bir şey yaptığımızı fark etmek de bir sorumluluk, reklam endüstrisi, fark etmek ve fark ettirmek de bence bu endüstri için bir sorumluluk artık.
Doğru, doğru, çok güzel söyledin. Peki son sözünü alayım.
Son sözüm, harekete geçelim. Evet, lütfen tüm sektörü gerçekten bu çatı altında çıktığımız yolda iklim kriziyle hep beraber mücadele etmek için gerçekten yapabileceğimiz çok şey var. Bunları fark etmeye, bunlar için aksiyona geçmeye davet edelim. Ve ilk fırsatta da en iyi uygulamaları uygulama havuzumuza koyup ödül törenlerinde alkışlayalım. Kendi ödül törenlerimizi yapalım inşallah.
Evet, dileğimiz
o güzel büyük. Günlere gidelim inşallah.
Çok teşekkürler Ekin, sağ ol. Bugünkü konuğumuz Rapid Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu Başkanı Ekin İlyasoğlu'ydu. Umarım sürçülisan etmemişizdir.
Çok teşekkür ederim.